Ayrım Altı, İtiraflarım, Sabahattin Önkibar, Sayfa 81, Komando Kampları ve Murat Bayrak. Mesela ilk komando kampı Murat Bayrak'ın Ayvalık'taki geniş arazisinde kurulmuştu. Peki Murat Bayrak kim miydi? Yugoslavya'dan, Tito'dan kaçan bir direnişçiydi. Yugoslavya'daki gençlik yıllarından beri CIA ile ilişkileri yazılıp çizildi. Türkiye'ye kaçan Murat Bayrak büyük bir iş adamı oldu. Öyle ki ülkemizde ilk özel helikopter ona aitti. Adalet Partisi'nden Çanakkale Milletvekili seçildi. Alparslan Türkeş'in yakın arkadaşıydı. Bu isim yine komando kamplarının finansörlerinden biriydi. Burada önemli olan husus şudur. Ülkücülere komando kamplarında eğitim verenler asker kökenli isimlerdi. Daha sonra ortaya çıktı bu isimlerin pek çoğu özel harp dairesi yani kontr gerilla elemanlarıydı. Bunun anlamı CIA'nın Türkiye'de kendi çıkarları ekseninde bir gençlik yaratmaya çalışmasıydı. Türkeş, Enver Altaylı ve MİT. Aynı konu başlığında bir başka fotoğraf. Alparslan Türkeş ile dönemin MİT Müsteşarı Kor General Fuat Doğu çok yakın iki arkadaştı. Keza o dönem CIA Türkiye İstasyon Şefi Özbek asıllı Ruzi Nazar bu iki isimle yine arkadaştı. Bir üçüncü isim ise Enver Altaylı. Talat Aydemir kalkışması sürecinde harp okulundan atılanlardan. Daha sonra hukuk fakültesini bitiren Enver Altaylı MİT'e alındı. Referans Ruzi Nazar ile Alparslan Türkeş. Nitekim Ruzi Nazar'a emekliliği sonrasında yerleştiği Antalya'da sahip çıkan ve cenazesini gömen Enver Altaylı olmuştur. Ruzi Nazar ise 2. Dünya Savaşı sürecinde CIA'ya monte olan isimdi. Burada ilginç ayrıntı Enver Altaylı'nın Her Gün gazetesinin patronu ve genel yayın müdürü olmasıdır. Her Gün gazetesi 12 Eylül öncesinde MHP ve ülkücülerin adeta resmi yayın organıydı. Dikkat edin, bu gazetenin başında MİT mensubu olduğu resmen tescilli bir isim yani Enver Altaylı vardı. Söyleyin nedir bunun açıklaması? CIA ve ülkücüler. Hiç kıvırmaya gerek yok. Bir dönem benim de fiili mücadelelerimle içinde olduğum ülkücü gençliğin istihbaratçılar tarafından kullanılmasıdır. Nasıl mı kullanıldı? Sosyalist, komünist gençliğin karşısına çıkarılarak. Dahası Türkiye'deki kaos ortamını tetiklemek ve ülkeyi istikrarsızlaştırmak adına karşılıklı cepheleşmeler yaratmak için. Evet, CIA, NATO Özel Harp Dairesi ya da kontr gerilla gibi araçlarla milliyetçi gençliği komünizm ve SSCB'nin karşısına dikmiştir. Ülkücü gençler tıpkı vatansever solcular misali emperyalist projenin kurbanı oldular. Maraş olaylarından Çorum katliamına hepsinin ardında CIA'nın Türkiye'deki maşaları vardı. Gençliği sağ-sol ekseninde ayrıştırıp birbirine düşürmek ve Alevi-Sünni çatışmasını kışkırtmak temel amaçlarıydı. Sola güneşi fetih, sağa cennette huri. Sonuç, binlerce, on binlerce genç inandırıldıkları sözde davalarıyla ölüme havale edildiler. Sola güneşi fethetmeyi, sağa cennette köşk ve huriler vaat ettiler. Sağa komünizme, sola faşizme geçit verme dediler. Bu şekilde yüz binlerce gencin canına ve istikbaline kastettiler. Darbe ile düdüğü çalıp oyunu bitirdiklerinde ise tamamını aynı zindana koydular. O günün benim gibi gençlerine sorsanız hepsinin ulvi dava ve gayeleri vardı. Geçen süre içinde o dava ve hayallerin yalan olduğu ortaya çıktı. İşte o gün bugün birisi dava dedi mi bana hafakanlar basıyor. Emperyalist kuklacılar dava şu bu deyip o dönemin gençleri olan benim gibileri senaryolarında kuklalar misali oynattılar. Hayır, bu satırlarım asla inanç, mefkure, aydınlık, özgürlük ve başkaldırı kavramlarını reddiye olarak okunmamalı. Sevgililerden de sevgili olanlar elbette vardır ve olmalıdır. Ancak bunlar hakiki olmalıdır. Kavramlar üzerinden çatıştırılan gençlik. İnanç ve ideolojileri emperyalist amaçlarına vasıta yapanların kuklaları olunmamalıdır. Bugün demokrasi, ılımlı İslam, dinler arası diyalog kavramları nasıl emperyalizmin kullanımında ise dün de faşizm ve komünizm öyleydi. Bir kuşak bu kavramlarla birbirine hasım yapıldı ve toplumsal linçler uygulandı. Bu şekilde Türkiye sersemletilip sürekli içinden meşgul edildi. 70'lerde sağ sol ayrışması, 80'lerde PKK olayı ve 90'lar sonrasında inanç kavgaları. Amaçları genleri yayılmacı bir ulus olan Türklerin amiyane tabirle bitinin yeniden kanlanmaması ve ayağa kalkmaması ki bunu epeydir başarıyorlar. Yukarıda dava sözcüğünü işitince bana hafakanlar basıyor dedim. Niye mi? Dava denilen şeyin ne olduğunu bu yaşıma geldim hala öğrenemedim de ondan. Evet, 19 ile 20 yaşlarımda güya bir davam vardı. Ama bugün yaşım yarım asrı geçti. Onca birikimim ve tecrübem olmasına rağmen sevgi, barış ve insanca yaşam dışında bir davam yok. Söyleyeyim, ben mi bozuldum yoksa dava denilen şeyler kandırmaca mı? Hala pek çok kişinin ağzında sakız olan dava denilen şey nedir bilen var mı? Dava kavramı hakkında bırakın dünyayı, Türkiye'de ortak bir tanım mevcut mudur? Değil ise nasıl dava adamı olunuyor söyler misiniz? Erdoğan'ın davası. Adam sapkın bir şeyhe iman ediyorsa ona dava adamı denilebilir mi? Mesela CIA casusu Fethullah Alçağ'ın müritleri dava adamı mıdır? Aynı şekilde MI6 kontrolündeki sarıklı, şalvarlı, çarşaflı, abdestli papazlar mı dava adamı? Siyasilerimize bakalım. Hesapta tamamının güya bir davası var. Tayyip Erdoğan yandaşlarınca Necip Fazıl'ın Sakarya şiirindeki ifadesiyle davası büyük olan biri ama o dava nedir bilen yok. En temel konularda bile günlük savrulmalar içinde ve kendini sürekli tekzip ediyor. Devlet Bahçeli'ye bakıyorsunuz, koltuğunu muhafaza etme dışında dava adına ısrar ettiği hiçbir şey yok. Mücadelelerden geçen bir isim olan Doğu Perinçek bile her dönem kendine farklı davalar uyduranlardan. Aynı şeyler Kemal Kılıçdaroğlu ve diğer muhalif liderler için geçerli. Abartıyor değilim, her birinin davası eşittir siyasi çıkar ve hesabıdır. Fuat Doğu, Ruzi Nazar. Bu temel hususları ortaya koyduktan sonra sorguladığımız MHP, ülkücüler, Türkeş ve CIA ilişkilerine dönelim. Asker kökenli ve milliyetçi fikirli Alparslan Türkeş kuşkusuz CIA ve MIT elemanı değildi. Ancak vatanseverliğine rağmen o unsurlarla ilişkili olduğu ortadadır. Mesela Ruzi Nazar ve Fuat Doğu ile yakınlıkları kanıtlıdır. Yukarıda işaret ettik, kişileri sorgularken dönem ve realitelerini dikkate almak gerekiyor. Bugünün bakış ve penceresinden dünü sorgularsanız doğru sonuca ulaşamazsınız. Reel politik denilen hakikat vakıadır. Bu itibarla sadece Türkeş gibiler değil, NATO'ya giriş sonrasında görevde olan TSK komut heyetleriyle istihbarat mensuplarına gözü kapalı hain ve işbirlikçi demek namuslu aydın tavrı olamaz. Ben CIA'nın şube müdürlüğünü yaptım. Kor General Fuat Doğu örneğine bakalım. Fuat Paşa MİT'e 1962-64 ile 1966-72 tarihleri arasında, yani ismi Mah iken bile müsteşarlık yapan isimdir. CIA ile aynı binada çalışan ve mensuplarının maaşını ABD'den alan istihbarat kurumumuzun başkanı. CIA Türkiye istasyon şefi Ruzi Nazar ile kol kola olan biri. Bazı çevrelerin hala emperyalist işbirlikçi dediği bu isim, 7 yıl hapiste kalan ve sonra AKP'den milletvekili seçilen ülkücü kökenli Selçuk Özdağ'a bakın 1988'de neler söylemiş. Sayın Özdağ, ben MİT müsteşarlığı yapmadım, CIA'nın şube müdürlüğünü yaptım. Bir CIA yetkilisi gelse beni Sinop'a götür dese onu oraya götürmeye mecburdum. Söyleyin, bu sözü eden biri hakkında hangi hükmü vereceksiniz? Ki bu Fuat Doğu, Hiram Abbas, Şenkal Atasagun, Cevat Öneş, Mikdat Albay, Emre Taner ve Mehmet Eymür gibi önemli istihbaratçılar yetiştiren isimdir. Hain ve işbirlikçi demek kolaycılıktır. Öyle mi değil mi? İfade ettiğimiz gibi zamanın ruhu ve koşulları ile alakalıdır. Bu tür durumlarda dikkate alınması gereken sistemdir. Dolayısıyla sorgulamaları sistem ekseninde yapmak gerekiyor. MİT ve Çerkezcilik. NATO sonrası MİT ile CIA'nın organik ve daha ötesi hiyerarşik bir ilişkiye girdiği biliniyor. Fuat Doğu ile alakalı bir başka not Çerkezciliği iddiasıdır ki buna kanıt olarak MİT'te Çerkez kökenlileri kadrolaştırması gösteriliyor. Kavimler geçidi olan Anadolu coğrafyasında kafatasçılık yapmak ilkelliğin ötesidir. Asıl olan mensubiyet şuurudur. Türkiye yakın tarihte Bülent Ecevit, Cemal Gürsel, Cemal Kutay ve Mehmet Acar gibi Kürt kökenli onlarca Türk milliyetçisinin varlıklarına tanıklık ettiği gibi, Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı yapmış olan Şefkat Çetin gibi çok sayıda Çerkez kökenli Türkçüleri de görmüştür. Kuşkusuz dünden bugüne ülkemizde Çerkezcilik yapanlar olmuştur ve hala vardır. Bunların bazıları bu kabileci anlayışlarını sürdürüyorlar. O kadar ki yakın geçmişte şoför alırken bile Çerkez tercihi yapan Önder Sav misali ünlü siyasetçileri bilebilirim. Çerkez Ethem hain miydi? Önder Bey değil ama bunların içinde Türkler bizi Anadolu'da asimile etti diyebilecek kadar ölçüyü kaçıranlar bile olmuştur. Ama çok şükür o kafatasçılar Çerkez kökenli kardeşlerimizin %10'u bile değildir. Ki mesela Fuat Doğu Paşa, dinlediğime göre onlardan biri değilmiş. MİT'te Çerkez kadrolaşması yapması ise Çerkezlerin devlete olan sadakatindenmiş. Çerkez Ethem olayı ise başka bir dramdır ve kişilik çatışmalarının sonucudur. Yozgat'taki Çapanoğlu isyanını bastıran Ethem'in İsmet İnönü ile olan şahsiyet yarışı onu Yunan'a sığınmak gibi inatçı bir zillete taşımıştır. Ancak buna rağmen Çerkez Ethem'i bile peşinen mahkum etmek haksızlık olur. Said-i Nursi ve Nurcular. Özel Harp Dairesi'nin yaptığı bir başka operasyon yine Yeşil Kuşak bağlamında Risale-i Nur gruplarınaydı. Kuşkusuz Said Nursi zaten İngiliz istihbaratı MI6 ile geçmişten irtibatlıydı. Lakin Özel Harp Dairesi onu tamamen kontrol altına almaya çalıştı. Said Nursi'nin 1960'ta ölümü üzerine Özel Harp Dairesi MAH aracılığıyla Yaşar Tunagür ve Fethullah Gülen'i kullanarak bu yapıyı kontrol altına almaya çalıştı. Yaşar Tunagür'ün Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına atanması yine Özel Harp Dairesi aracılığıyla olmuştu. Tunagür aynı zamanda dinler arası diyalog, yani günümüzün aktüel jargonuyla İsrail-Amerikan İslamı'nın Türkiye'deki ilk operasyon elemanıydı. Adı gündemde olan Enver Altaylı ise aileden milliyetçiydi. Özbek kökenli Altaylı'nın MİT'e girişinde babasının arkadaşı olan Ruzi Nazar'ın katkısı olmuştur. Bu kitabın yazıldığı zaman diliminde FETÖ'den hapiste olan Altaylı'nın Fethullah'ın veliahtı olarak görülen Mustafa Özcan ile ilişki içinde olduğu eski Sağlık Bakanı Halil Şıvgın tarafından iddia edilmiştir. Enver Altaylı ve FETÖ. Enver Altaylı'nın Fethullah Gülen için geçmişte Türk jeopolitiğinin içini dolduracak adam dediği medya haberleriyle tescillidir. Şahsen Enver Altaylı ile ilk defa 1992 sonunda uçakta tanıştım. Dönemin Başbakanı Süleyman Demirel ile beraber 5 Orta Asya Türk Cumhuriyeti seyahatine katılmıştık. Heyette Altaylı da vardı. O gezide Enver Altaylı dışında Alparslan Türkeş, daha sonra Genelkurmay Başkanı olacak isimler Hilmi Özkök ve Işık Koşaner gibi onlarca bilinen isim vardı. Altaylı Başbakan Demirel'in atadığı Yeni Türk Dünyası danışmanıydı. Bu seyahatten epey sonra Enver Altaylı ile arkadaşları Özbekistan Cumhurbaşkanı İslam Kerimov'u devirmeye çalışınca o bölgelere bir daha gidemediler. Bazı iddialara göre Altaylı'nın Kerimov'a tavır almasında FETÖ'nün bu ülkede Kerimov tarafından yasaklanmasının payı vardır. Perde gerilerini bilmem ama Enver Altaylı Fethullah gibi bir meczuba mürit olacak kadar salak biri değil. Var olduğu iddia edilen ilişkilerini başka kategorilerde değerlendirmek gerekiyor. Enver Altaylı ile yaptığımız sohbetler ve ülkücü camiada hakkında işittiklerimden hareketle çıkardığım hüküm onun vatan haini olamayacağıdır ki zaten MİT'e öyle biri alınmaz. Altaylı ile sohbet. CIA ile ilişkisi var mıydı ve ne tür ilişkisi vardı bilmiyorum. Enver Altaylı komitacı bir kişilik. 1963'teki Talat Aydemir'in darbe teşebbüsü esnasında harp okulundan atılanlardan. Mehmet Ali Ağca'nın işlediği Papa cinayetinde de adı geçti ama içinde miydi değil miydi hala sır. Enver Altaylı'nın Almanya'daki ülkücülerin başkanı Musa Serdar Çelebi'nin bir dönem yardımcısı olduğu biliniyor ki Çelebi Papa cinayeti bağlamında direkt olarak suçlanmıştı. Altaylı ile alakalı olarak aktaracağım bir başka ayrıntı da şudur. Tutuklanmadan epey önce bir gün telefon etti. Sabahattin Bey, ben Enver Altaylı.
Merhaba Enver Bey, nasılsınız?
İyiyim Sabahattinciğim, çok oldu görüşemedik.
Evet öyle.
Ürkücü Hareket'le ilgili kitabını okudum. Benimle ilgili şeyler de var.
Evet, var.
Keşke onları yazmadan önce benimle konuşsaydın.
O zaman aradım ama yurt dışındaydın. Yeni kitap hazırlığım var, söyleyeceklerim var ise konuşalım.
İyi, Çankaya Yıldız Yokuşu'ndaki şu adrese gel.
Tamam, geliyorum.
Perinçek'in gazetesinde ne işin var? Ve o buluşma diyaloğundan bir kesit. Sen bizim ülküdaşımızsın. Bizim camiye sen yazarsan inanıyor.
Sağ olsunlar.
Birincisi Ruzi Bey, evet siyah elemanıydı ama Türkçüydü, Türk dostuydu.
Onu Türkiye'ye siz getirdiniz galiba.
Evet, ben vesile oldum, Antalya'ya yerleştirdim.
Kitabını yayınladınız.
Yayınladım.
SİHA'dan izin aldınız mı?
Elbette, başka türlü olmaz. Kitabı yazdık, SİHA merkezine gönderdik. Tam 2 yıl onay bekledik ve onay gelince bastık. Sabahattinciğim, ben sana bir şey soracağım.
Buyurun.
Doğu Perinçek'in gazetesinde ne işin var?
Bu soruyu senin gibi abartısız yüzlerce kişi sordu ve soruyor.
Hakikaten merak ettim. O adamı bilmiyor musun?
Beni ısrarla davet ettiler. Ferit İlsever İstanbul'dan gelip teklifte bulundu.
Turan Özlü ulusal kanalın Ankara temsilcisi ol dedi. Bir yıl ben size uymam diye gitmedim ama başka yazacak yer bulamayınca yazıma zerre dokunulmaması taahhüdü ile yazmaya başladım. O adam karanlık. Dedim ya, bizim çevre seni çok sever. Orada yazmaya başlayınca bana soruyorlar, bu ne iş diye.
İktidar 2 yerden kovdurdu beni. Fethullahçılar da düşman bana. Yazacak, sözümü duyuracak başka mecra mı var?
Gene de orası iyi bir yer değil.
Ben perde gerisini senin kadar bilmem ama adamlar Ermeni olayında müthiş şeyler yaptılar. Aynı şekilde FETÖ'yü de kahramanca mücadele ediyorlar. PKK'ya da karşılar.
Bu Perinçek karanlık adam.
Nasıl?
Her dönem başka birine hizmet eder.
Perinçek benim babamın oğlu değil. Ben zaten senede bir kere görürüm ki o da karşılaşma şeklinde. Ben orada gazeteci kimliğimle varım. Ama adam her dönem hapis yattı. Toplam 15 sene. Bunun bir anlamı yok mu?
Aydınlıkçılar bizden bile para aldı.
Bak, bu aydınlıkçılar bizden bile para aldı. Yani para karşılığı iş yaparlar. Nasıl? Nerede?
Almanya'da. Bunlar argo tabirle parça başı iş yapar.
Bizden derken kimin adına para verdiniz?
Enver Altaylı neyi temsil ediyorsa onun adına.
Altaylı neyi temsil ediyor?
Türkiye'nin ilelebet yaşamasının. Söyleyeceğim, bu Perinçek her mevsim farklı şeyi savunur. Onu siyasetçi olarak görmemek gerekiyor.
Peki kime ve neye hizmet ediyor?
Adam sansasyonel olmaya meraklı, gündemde kalmaya meraklı. Ayrıca çok değişik ilişkiler içinde.
Para aldı dedin de ben görüyorum, kuruş paraları yok, açlar.
Para olmazsa 50 yıl bir örgüt veya siyasi cemaat ayakta kalabilir mi?
Bilmiyorum, ben size şunu sormak istiyorum.
Buyur.
Bu Fethullah neyin nesi?
O da enteresan bir figür.
Kesinlikle dış dinamiklerle ilişkisi var değil mi?
O tür isimler ve yapılar yabancı istihbarat örgütleri için hazinedir. Boş bırakırlar mı?
Bahçeli ile aranız nasıl?
İlişkim yok.
Sol gruplar ve SİHA. SİHA unsurlarının Türkiye'deki faaliyetleri sadece sağ ve dinci kesime matuf değildi. Benzer şeyler sol adına söz konusuydu. Zira dünyada SSCB ve komünizm gibi heyula vardı. 1960'larda milliyetçi yurtsever olan Türk solu 1970'lerle beraber kimlik değiştirmeye başladı. Solcu gençler gruplara, fraksiyonlara ayrıldı ki bir ara bu ayrışma iki elin parmaklarını geçti. Dev genç kendi içine ard arda doğumlar yaptı. Buna paralel olarak yeni sol içtihatlar ve örgütlenmeler görüldü. Kar olsun Türkiye, yaşasın Sovyetler diyenden, Çin'i kutsayana, Enver Hoca'yı yüceltenden, Kürtçülüğü solculuk diye sulana kadar onlarca sol bakış sahne aldı. Keza silahlı ve silahsız sol ayrışmalar ortaya çıktı. İlginç husus, bu sol grupların birbirine hasım olmalarıydı ki işte bu SİHA'nın nüfuzunu gösteriyordu. Öyle ki ülkücülerin olmadığı okul ve semtlerde sol fraksiyonlar birbirini öldürüyordu. Yukarıda ifade ettiğim gibi Kürtçülük sol içinde filizlendi.
şovenizm ve solculuk düşünebiliyor musunuz? Bu Türkiye'ye has bir şeydi ve orada da kuşkusuz siyah unsurları vardı. Bunların hangisi gerçek ve milli sol? 12 Eylül 1980 darbesi öncesi sol o kadar paramparçaydı ki işte bunu belgeleyen bir kesit. 1970 ile 1980 arasında şu sol örgütlerin adı duyuldu. Dev Genç, Dev Yol, Dev Sol, Kurtuluş, MLSPB, TKP İGAD, TKP Aydınlık, TKP ML, Halkın Yolu, Halkın Kurtuluşu ve diğerleri. Kürtçü sol gruplar şunlardı: Devrimci Doğu Kültür Ocakları, KAVA, Kürdistan Ulusal Kurtuluş Hareketi KUK, Türkiye Kürdistan Demokrat Partisi TKDP, Rizgari, Apocular ve diğerleri. Evet, 1968'de anti-emperyalist ve kemalist bir karakterle palazlanan Türk solu, kısa süre içinde siyah unsurlarının bozgunculuğu ile fikirsel savrulmalarla beraber parçalara ayrıldı. 1921'de 14 yoldaşı ile Trabzon'da boğdurulan Mustafa Supi ile tarih sahnesine çıkan Türk solu, Şefik Hüsnü, Nazım Hikmet, Zekeriya Sertel, Sabahattin Ali, Aclan Sayılgan, Doktor Hikmet Kıvılcımlı gibi bilinen sembol isimlerle yürüyüşünü sürdürürken 1970 sonrası siyah ipoteğine girdi. 6. Ayrımın sonu. Sayfa 94.